Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 17.
Mustafa Kemal kaygılarını göstermemeye dikkat ediyordu. Ankara'daki sesi Hakimiyet-i Milliye gazetesi, Londra'da yayınlanan Times gazetesinin muhabirine verdiği cevapları 11 Aralık'ta yayınladı. Gazi, siyasi partilerin cumhuriyet rejimlerinin doğal bir unsuru olduğunu ve kendisinin de Cumhuriyet Halk Fırkası'nın başında kalacağını ama Cumhurbaşkanlığını sürdürdüğü sürece parti başkanlığı görevlerini vekiline bırakacağını söylüyordu. Dediğine göre Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın programı hiçbir yenilik getirmiyordu. Dini duygulara her zaman saygı duyulmuştu. Bunun aksine düşünmek için bir neden yoktu. Dipnot AS'de Cilt 3 sayfa 109-110. 1 Ocak 1925'te iç siyasette gerginlik artarken Mustafa Kemal Latife ile birlikte yeni bir yolculuğa çıktı. Bu kez yalnızca İsmet'in İnönü'deki zaferinin yıl dönümünde Konya'da dikkat çekici bir konuşma yaptı. Orduyu övdü ve ilkelerini şu sözlerle açıkladı. Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Muvaffakiyet, muvaffak olacağım diye başlayanım ve muvaffak oldum diyebilenindir. Dipnot adı geçen eser Cilt 2 sayfa 214. Kesin, kararlı bir havada olduğu açıktı. Diğer bazı kentlerde olduğu gibi Konya'da da Mustafa Kemal'e bir ev armağan edildi. Öğle yemeği için düzenlenen partide kadınlar her zamankinden farklı olarak peçelerini açmışlardı. Yeni atanan 2. Ordu müfettişi Fahrettin Altay'ın belirttiği gibi henüz çekingenlik ve utancı üzerlerinden atamamışlardı. Yemekten sonra Mustafa Kemal arkadaşlarıyla yakındaki bir otele kadar yürüyüşe çıktı. Tam kahvelerini içmek için otururlarken habersizce Latife geldi. ''Kemal, buraya geldiğini haber aldım.'' dedi Latife. ''Evde çay hazırlatmıştım, seni almaya geldim.'' Kendisine Kemal diye hitap edilmesinden nefret eden Mustafa Kemal öfkeyle ayağa fırladı. Latife'nin bir içki sohbetini engellemeye çalıştığı belliydi. Kültürü çok yüksek ve çok nazik bir hanımefendinin Atatürk gibi bir insanın böyle bir davranıştan nasıl üzüntü duyacağını düşünememiş olmasına hakikaten hayret olunur diye yazacaktı Fahrettin Paşa anılarında. Dipnot Altay sayfa 386-389. Cumhurbaşkanının özel yaşamındaki uyumsuzluk ülkedeki siyasi çalkantıyı yansıtır gibiydi. Konya'dan sonra Mustafa Kemal Akdeniz sahilinde Silifke yakınlarında taş ucunda bir zamanlar bir Rum'a ait olan bir araziyi görmeye gitti. Günümüzde burası ziyaretçi akınına uğrayan turizm açısından en fazla gelişen yörelerden biridir. Ama 1925 yılında buraya ulaşmak çok zordu. Mustafa Kemal'in eskiden zengin bir Rum tüccarına ait olan bir köşkte kaldığı Mersin limanından Silifke'ye kadar uzanan araba yolunun yeniden yapılması gerekmişti. Yöre halkı Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin yarattığı sonuçtan çok memnun kaldı. Çünkü yeni sahil yolu inşa edilinceye dek geçecek yıllar boyunca Gazi için açılan yol onlara hizmet edecekti. Sözü edilen çiftliğe ulaşınca epey onarım gerektirdiğini üzülerek gördüler. Mustafa Kemal burayı satın alıp ülkenin çeşitli noktalarında oluşturduğu Gazi çiftliği örneklerinden birini yapmaya karar verdi. Dipnot Silifke gezisinin ayrıntıları için bakınız Aslan sayfa 131-173. Akdeniz'in ılıman sahilinden ayrılıp 2 Şubat 1925'te Ankara kışının çetin koşullarına döndüler. Meclis sinirli bir heyecan içinde onu bekliyordu. Bir milletvekili İstanbul'u ziyaret eden Macar öğrencilerin bir Türk kız okulunda dans etmelerine niçin izin verildiğini öğrenmek istiyordu. Marif vekili ve sonradan başbakan Şükrü Saraçoğlu dans etmeyi yasaklayan bir yasa maddesi olmadığını ama okul kurallarının çiğnendiğini söyledi. Türklerin ahlak duygusunun çok güçlü olduğunu eklerken bazı eğitimcilerin yanlış düşünceleri olduğunu vurguladı. Dipnot Goloğlu Cilt 6 sayfa 89-90. Bazı milletvekilleri ise üniversitenin özelliğinin kaldırılmasını istiyorlardı. Ve Kemalist rejim daha sonraları büyük bir mutlulukla bu öneriyi gerçekleştirecekti. Kısa sürede tartışmalar ürkütücü bir hal aldı. Eleştirenler seslerini yükseltirken bazı Cumhuriyet Halk Fırkası üyeleri fiziksel şiddete başvurmakla onları tehdit ettiler. Meclis kurallarına aykırı olmasına karşın birçoğu tabancasını yanından ayırmıyordu. 9 Şubat'ta İstiklal Savaşı kahramanlarından Deli Halit Paşa ile mağlul gazilere yardımı artırmak konusundaki önergesini imzalamadan önce okumak isteyerek onu gücendiren bir milletvekili arasında kavga çıktı. Saldırganlıklarıyla tanınan Cumhuriyet Halk Fırkalı bazı üyeler görünüşte onları ayırmak için kavgaya karıştı. Kurşun sesleri duyurdu ve Deli Halit ağır yaralandı. Soruşturma sonunda kısa bir süre sonra İstiklal Mahkemesi Başkanlığı'na getirilecek olan Kel Ali'nin, Çetinkaya, kendini savunmak amacıyla ateş ettiği ortaya çıktı. Bu sonuç Cumhuriyet Halk Fırkası üyelerinin muhaliflerini susturmak için eski İttihat ve Terakki yöntemlerine başvurdukları eleştirisinin yapılmasına neden oldu. Dipnot adı geçen eser sayfa 96-99. Mustafa Kemal'in kan ve barut kokusu tahmini gerçekleşecek gibi görünüyordu. Yakın geçmişte olduğu gibi özgürlük silahlarının ortaya çıkarılmasına yol açmıştı. Ülkenin güneydoğusundaki Kürtlerin oturduğu bölgelerde silah sayısı oldukça yüksekti. Musul konusundaki anlaşmazlık Brüksel hattının iki yanında yaşayan Kürt aşiretlerinde tedirginlik yaratmıştı. Lozan Anlaşması onlardan söz etmediği için Sèvres Anlaşması'nın öngördüğü giderek bağımsızlığa erişme konusu böylece kapanmıştı. Ordudaki bazı subaylar ve onlarla akraba olan bazı din ve aşiret reislerinden oluşan küçük bir milliyetçi grup ayrı bir Kürdistan için kışkırtmalar yaratmayı sürdürdüler. 1924 Eylül'ünde bazı Kürt subaylarla erler, Nasturilerle çarpışan Türk birliklerinden kaçıp Kuzey Irak'ta İngiliz işgali altındaki bölgeye yerleştiler. Kaçakların Türk yetkililerin varlığını bildiği Kürt gizli milliyetçi örgütü Azadi yani Özgürlük ile bağlantıları vardı. Dipnot Olson sayfa 41-43. Örgütün kurucularından Albay Halit Cibran tutuklandı ve Bitlis'te askeri mahkemeye çıkarıldı. Dipnot adı geçen eser sayfa 92. Soruşturma Cibran'ın evlilik yoluyla hısımı olan Katı Kurallı Nakşibendi tarikatının yerel önderi ve Azadi örgütünün faal üyesi Şeyh Said'e ulaştı. Nakşibendi tarikatının Kürtlerin yaşadığı yörelerde taraftarları çoktu ve yenilikçi padişahların Kürt feodal ağalarının topraklarını ellerinden almasından bu yana şeyhlerin gücü fazlalaşmıştı. Şeyh Said özellikle Sünni Kürtler üzerinde etkiliydi. Sünni baskısından bıkmış olan Şii Kürtler ise Mustafa Kemal'in laik cumhuriyetini tutuyorlardı. Kürt toplumu kendi içinde derinlemesine bölünmüş olmasına karşın hepsinin de hoşnut olmamaları için nedenleri vardı. Cumhuriyetin kurulması daha sıkı denetimler getirmişti. Osmanlı yönetiminin çökmesini izleyen ara dönemden sonra vergi toplamak ve askere almak gibi konuları yetkililer artık çok ciddi tutuyorlardı. Bunlara karşılık sağlanan maddi yarar yok gibiydi. Ülke yoksuldu, Kürtlerin yaşadığı bölgelere gönderilen subayların bir kısmı gaddardı ve rüşvet alıyordu. Aşiret alaylarına artık gereksinim kalmadığından resmi destekler kurumuştu. Medreselerin kapatılması dini liderlerin statü ve gelirlerini ellerinden almıştı. Musul bunalımı sürdükçe Kürt milliyetçileri eski aşiret gelenekleri uyarınca Türk hükümetine karşı İngilizlerin yardımını almaya çalışıyorlardı. Dipnot 1921 yılında İstanbul'da yaşayan Kürt milliyetçilerinin en etkilisi olan Osmanlı Meclisi üyesi ve bir dönem Osmanlı Devlet Şurası Başkanlığı yapmış olan Seyyid Abdülkadir, Türklere karşı başlatacağı bir isyanda İngilizlerin kendisine destek olması için boş yere yalvarmıştı. Olson, sayfa 75. 1924 Eylül'ünde Hakkari'de Türk birliklerinden kaçıp İngiliz desteği isteyen Kürt askerler de aynı biçimde hayal kırıklığına uğramışlardı. Adı geçen eser sayfa 45-76. Ne var ki İngiliz hükümeti daha 1921 aralığında Irak'ta İngiltere mandası dışında kalan bölgede bir Kürt ayaklanması başlatmama kararı almıştı. Yine de Türklerin hak iddia ettikleri Musul bölgesine girmelerini engellemek için gerekli bir önlem olarak Kürt devrimcilerle temas kesmemeyi yeğlemişlerdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 76. Gerçi bu politika sonunda Musul sorununun çözülmesinde etkili olacaktı. Ama hem Türk hükümeti hem de huzursuz olan Kürtler tarafından kolayca yanlış anlaşılabilirdi. Albay Halit Cibran'ın tutuklanmasından sonra çevresindeki çemberin daralmasından korkan Şeyh Said, aşiret ve tarikat liderlerini toplantıya çağırdı ve 1925 Nisan'ında İsyan Bayrağı'nın açılması kararı alındı. Ancak daha önce sorunlar çıktı. Şeyh Said'in kardeşini ziyaret ettiği Diyarbakır'ın kuzeyindeki Piran köyüne, askerden firar edenleri yakalamak için gönderilen jandarma müfrezesine 11 Şubat'ta yerel halk saldırdı. Dipnot, Bayrak, sayfa 255. Dicle ve Fırat bu yörede Murat suyu olarak bilinir, nehirlerini ayıran dağlık bölgede neredeyse hiç ordu birliği bulunmuyordu. Olayların patlak verdiği yöreye gönderilen zayıf müfrezeler dağları aşmayı başaramadılar. İsyan genişleyince Şeyh Said kendini Emirül Mücahidin yani kutsal savaşçıların komutanı ilan etti ve tanrı tanımayan hükümetin karşı geldiği İslam'ın kutsal kanunlarını yeniden yürürlüğe koyacağını açıkladı. 1909 yılında askerler Jön Türklere karşı ayaklandığında ve İstiklal Savaşı sırasında milliyetçilere karşı ayaklanmalar kışkırtıldığında Türkiye'nin milliyetçi liderleri hep bu çağrıyı duymuşlardı. Hiçbiri gerici başkaldırının bir kez daha ortaya çıktığından ve kesinlikle bastırılması gerektiğinden kuşku duymadı. Kürt isyancılar telgraf hatlarını kestiğinden isyan haberleri ancak 16 Şubat'ta Türk basınına yansıdı. Dipnot adı geçen eser sayfa 271. 25 Şubat'ta dini siyasete alet edenlerin vatana ihanet suçunu işlemiş olduğu kararı mecliste oy birliği ile alındı. Dipnot Özerdim sayfa 89. Başvekil Fethi bu olayda siyasi amacın Kürtçülük olduğunu kabul etti. Dipnot Bayrak sayfa 275. Ama daha sonraki resmi bildiriler bu noktada sessiz kalmayı yeğledi. Muhalefetin tam desteğini vaat eden Karabekir, iç ve dış tehlikelere karşı ülkenin bir bütün olarak hareket edeceğini bildirdi. Dipnot Goloğlu cilt 6 sayfa 106. Fethi Kürt isyancıların üzerine gitmeye hazırdı ama Cumhurbaşkanı ona bu fırsatı tanımadı. İsyana karşı Mustafa Kemal'in ilk tepkisi İsmet Paşa'yı Çankaya'ya çağırmak oldu. 21 Şubat'ta görüştüler. Dipnot İsmet İnönü cilt 2 sayfa 198. Kürtlerin yaşadığı bölgeden gelen haberler iyice ürkütücü olmaya başlamıştı. Birkaç taşra merkezini ele geçiren Şeyh Said, 28 Şubat'ta karargahını Kürt bölgesinin en önemli kenti olan Diyarbakır'ın kuzeyine kurdu ve saldırı hazırlığına girişti. Saldırı 2 Mart'ta başladı. Birkaç gün sonra bazı asiler şehre girmeyi başardılar ama geri püskürtüldüler ve Şeyh Said gerilemek zorunda kaldı. Yine de Diyarbakır 27 Mart'a kadar kuşatma altında kaldı. O tarihte İsmet Paşa çoktan Ankara'da yönetimin başına geçmişti. Meclisin başbakanın politikasını onaylamasından 5 gün sonra 2 Mart'ta İsmet Paşa başkan vekili olduğu Cumhuriyet Halk Fırkası'nın parti grubunu toplantıya çağırdı. Acil durumda yeterince sertlik göstermemekle suçlanan Fethi Okyar, gereksiz şiddetlerle ben elimi kana boyayamam yanıtını verdi. Dipnot Goloğlu, cilt 6 sayfa 110. Yazılarında Mustafa Kemal'i eleştiren Halide Edip'e göre Gazi Paşa sertlik yanlısı politika izlediğini şu sözlerle ortaya koyuyordu. Milletin elinden tutmaya lüzum vardır, inkılabı başlatan tamamlayacaktır. Dipnot İnkılap ve yeni Türkçe'de devrim sözcükleri gerek Atatürk'ün gerekse ondan önceki İttihat ve Terakkicilerin çağdaşlaşma yolunda ilerlemek için attıkları adımları tanımlar. Zaman içinde bu sözün anlamı biraz daha yumuşatılmış ve günümüzde Atatürk'ün yaptığı reformlar için kullanılmaya başlamıştır. İhtilal sözcüğü ise başlangıçta Fransız ve Rus devrimleri için kullanılmıştır. Uygulamada inkılap şiddet içermeyen, ihtilal ise şiddet içeren devrimleri anlatmak için kullanılır. Yeni Türkçe'de devrim sözcüğü her ikisinin yerini almaya başladığından bu yana aradaki fark kaybolmuştur. Yapılan oylamada 60 milletvekili Başbakan Fethi'nin lehinde, 94'ü ise aleyhinde oy kullandı. Partisinin sahip çıkmadığı Fethi istifa ettiğini meclise bildirdi. Ertesi gün 3 Mart'ta Mustafa Kemal başvekilliğe İsmet Paşa'yı getirdi. Aralarında Milli Müdafaa Vekili Recep Peker'in de bulunduğu hükümet 23'e karşı 154 oyla kabul edildi. Muhalefet adına konuşan Ali Fuat Paşa gericilik hareketleri bastırırken ulusun doğal haklarının ve özgürlüklerinin çiğnenmemesini istedi. Dipnot Goloğlu cilt 6 sayfa 110-111. Ne var ki Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı özellikle bu yönde hareket etmesi için seçmişti. 4 Mart'ta meclisten sadece Cumhurbaşkanı'nın onayına bağlı olarak hükümete yıkıcı saydığı bütün kuruluş ya da yayınları kapatma hakkını tanıyan ağır bir yasayı kabul etmesini istedi. Takriri Sükun Kanunu Düzeni Sağlama Yasası adıyla bilinen bu kötü şöhretli yasa 22'ye karşı 122 oyla kabul edildi. Karabekir, Rauf ve diğer muhalefet sözcüleri boş yere itiraz ettiler. Gazi Paşa kararını vermişti. Aynı gün meclis biri Diyarbakır, diğeri Ankara'da iki istiklal mahkemesi kurdu. Ve başkanlıklarına Mustafa Kemal'e sadakatleriyle tanınan milletvekilleri getirildi. Kel Ali Çetinkaya Ankara, Masar Müfit Kansu ise Diyarbakır'daki mahkemenin başkanı oldu. Bu siyasi mahkemelerin verdiği idam cezalarına karşı temyize başvurma hakkı yoktu. 6 Mart'ta hükümet yeni yetkilerini kullanarak rejimi eleştirmeye cesaret etmiş olan yayınları kapattı. Liberal görüşlü Ahmet Emin Yalman'ın Vatan adlı gazetesi 11 Ağustos'a kadar yayınını sürdürdü. Ama hükümet yasaklanan yayınların okurlarını kendine çektiğini fark edince bunu da kapattı. 7 Mart'a kadar isyan konusunda halka açıklama yapmayan Mustafa Kemal, bu tarihteki bildirisiyle isyanı başlatan suçluların din maskesi altına sığındıklarını ve devletin otoritesini yıkmak için ülkenin dört bir yanında faaliyete giriştiklerini söyledi. Dipnot ATTB sayfa 562 başlığı 63. Bu faaliyetlerin ve isyancıların amaçlarının ne olduğunu açıklamadı. Ama muhalefeti Kürt ayrılıkçıların kolayca yararlanacağı ortamlar yaratmakla suçladığı açıkça anlaşılıyordu. Yasa ve düzenin sert önlemlerle sürdürüleceği ve emniyet güçlerine karşı hiçbir eleştiriye hoşgörüyle bakılmayacağı belli oluyordu. Gazi Paşa tüm mutlulukların ön koşulu, özellikle ekonomik ve ticari gelişmenin ön koşulu huzur, güvenlik ve şiddetin ulaşamayacağı bir düzenin sağlanmasıdır diye kestirip attı. İsmet Paşa Şeyh Said isyandan çok önce sıkı yönetim ilan edilmesini istemişti. Şimdi ise Gazi Paşa olayların onu haklı çıkardığını açıkça söylüyordu. İsyancıların yol açtığı askeri tehdit yüzünden endişeye kapılan hükümet kısmi seferberlik ilan etti. İstiklal Savaşı'nın en başarılı komutanlarından Kemalettin Sami, Alman silahlarının gönderilmesini örgütlemesi için büyükelçi olarak gönderildiği Berlin'den ülkeye döndü. Dipnot Olsun, sayfa 118.
Ayrım sonu.